Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vehlül ukleten lisani yefkahu kavli. Evet. Ve kul Rabbi zıdni ilmen ve fehmen. Evet, bu dualarımızı ederek şey yapıyoruz. Rabbim de ki diyor, Rabbim ilmimi arttır de diyor. Ya da tam Kur'an ifadesi, ya Rabbi beni ziyadeleştir. Hangi yönüyle? İlmen. İlim yönüyle ziyadeleştir. Peygamber Efendimiz ifadesiyle fehim yönüyle, anlama yönüyle de ziyadeleştir diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Ne diyordu Nahl suresinde? Kur'an okurken diyor, kovulmuş şeytanın şehrinden Allah'a sığın. Biz de sığınıyoruz. Doğru fehimler nasip etsin. Yanlış frekanslardan, duyumlardan Rabbimize sığınırız inşallah. Evet. Ankebût suresine devam ediyoruz. Geçen ders çok önemli bir dersti. Allah sevgisi üzerinde durmuştuk. Sevilecek, yönelecek, dost edilecek tek kaynağın Allah olduğu. Bunun dışında kim olursa olsun, değil mi? Ayetleri okumuştuk. Bunu anne babamız dahil, evlatlar dahil, mal mülk dahil, her şey sevgi olarak ona yaklaşması bile doğru değil. Bununla ilgili ayetleri okumuştuk. Bu tamamen felsefi bir konuşma değil, direkt ayetlerle ilgili konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Veli dost olarak Allah'ı almadığın zaman da hayatta zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Bu da ayetlerle sabit. Diyor ki, kim ki benim diyor zikrimden yüz çevirir, biz onu yaşamı zorlaştıracağız diyor. Bilin ki yaşamda zorluklar varsa bizim için, biz Allah'ı yeterince zikredemiyoruz. Zikretmek neydi? Hani belirli bir kelimeleri arka arka sıralamak zikir değildir. Zikir zihinsel bir faaliyettir. Yani aklımıza, hayalimize, düşüncemize Allah'ı getirerek Allah'ı anmaktır. Zikretmek odur. Mesela Allah, Allah, Allah diyorsunuz, zikrediyorsunuz. Bu da dilden çıkışıyla bir zikirdir. Faaliyet olarak bir zikirdir. Ama gerçek zikir Allah'ı düşünerek onu söylemektir. Yaşama yaydığınızda da ne? Yani Allah Allah demenize gerek yok. O modda yaşadığınızda, yani Allah var, Allah da bana yakın, ben o modda yaşıyorum, Allah'a yakın olma bilinciyle yaşıyorum dediğinizde de bu zikirdir. Ve sadece 5 dakikalarla, 10 dakikalarla sınırlı bir şey değil. Ne kadar o konsantrasyonunuzu devam ettirirseniz o zikir modunda oluyorsunuz o sırada. Ve Allah-u Teala'nın müjdesi var. Diyor ki tersinden bakın. Kim ki benim diyor Allah zikrimden uzaklaşırsa biz ona zorluklu bir hayat nasip edeceğiz diyor. Tersi ne bunun? Kim ki zikirde olursa diyor, zikir modunda olursa diyor, o zaman da kolaylık olacak. Bu şeyin Rabbimizin bir müjdesi. Evet, geçen ders bununla şey yapmıştık. 26. ayetten devam edelim. فَاَمَنَا لَهُ لُوتٌ. Kiminle ilgiliydi bu ayetler? Hazreti İbrahim'le ilgiliydi. Bunun üzerine diyor, bir ayetin başında olursa bunun üzerine hemen akabinde olur. Başında bir F harfi var. Hani Arapça bilenler için de söylüyorum. Biraz da sizi heveslendiriyorum ki ya biz de öğrensek de şu F'yi orada yakalasak falan, için hissediyorum. Ya nerede burada F falan? Güzel olur. F bunun üzerine emene iman etti. Lehu ona iman etti. Lut'un. Buradaki hu ona denilen Allah'a da olabilir. İbrahim'e de olabilir. İkisi de hu kelimesi ifadedir. Burada ayetin gelişinden İbrahim'e olduğunu görüyoruz. İbrahim diyorsunuz, kusura bakmıyorsunuz değil mi? Yani ben Kur'an'ın şeyiyle alıştığım için, hani İbrahim, Musa, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti diye bir ifade yok. Değil mi? Hani Kur'an ifadesiyle ben İbrahim diyorum ama saygımızdan söylüyoruz. Hani ben o akışından dolayı diyorum. Bir de çok okuyunca bu meallere sürekli İbrahim, Lut, Musa gibi kavramlar oluyor. Bir türlü Hazreti diyemiyorsunuz. Yani diliniz Kur'an şeyine alışmış. O yüzden şeydi. Ve Lut ona iman etti. Kime? İbrahim'e iman etti. Ve dedi. Ve gale. Gale demek inni ben muhacirun, muhacirim ila Rabbi. Kime? Rabbime. Rabbime muhacirim, yani hicret ediyorum. İnnehu huvel azizul hakim. İnnehu şüphesiz o, hüve o, azizdir, hakimdir. Azizin hakim. Biliyorsunuz aziz ve hakim Allah-u Teala'nın esma-i hüsnalarında. Şimdi burada Lut ona iman etti ve dedi diyor ya. Buradaki dedi Lut da olabilir, İbrahim de olabilir. Burada tefsirciler bunun İbrahim olduğu konusunda şey yapmışlar. Yani ben Rabbime hicret ediyorum. Lut mu söylemiş, İbrahim mi söylemiş? Burada İbrahim söylemiş. Neden? Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır ya. Ne demek? Yani Kur'an'daki bir manayı mı bilmek istiyorsanız? Muhakkak onunla ilgili Kur'an'ın başka bir yerinde onu izah edici ya da tamamlayıcı başka bir ayet vardır. Mesela Saffat 99 var. Saffat suresi 99. ayet. Orada diyor ki Ene zahibun ilallah. Bunu da İbrahim diyor. Hazreti İbrahim diyor. Ben Allah'a gideceğim. Bak burada da ne diyor? Muhacirinim, hicret edeceğim diyor. İkisini birleştirdiğimizde bu sözün Hazreti İbrahim'in sözü olduğunu anlıyoruz. Yani Hazreti Lut'un değil de Hazreti İbrahim'in sözü olduğunu söylüyoruz. Şimdi burası önemli. Ben Rabbime hicret edeceğim. Şimdi hicret kelimesini, hicreti biliyoruz değil mi? Hicret ne demek? Bir yerden bir yere göç etmek. Ama yani tayini çıkıp da gitmek anlamında değil. Neden hicret edilir? Yani bir yerde bir sıkıntı var dediği gibi, bir yerde sorun var, orada bir şeyleri yaşamakta zorluk çekiyorsunuz ve işte peygamberin hicret ettiği olay. Sözlükten baktım buna, alakayı kesmekmiş. Hecere kelimesi, Arapçada biliyorsunuz her şeyin bir kökü var, kökten türer hepsi. Hecere, H harfi, C harfi ve R, onun anlamına baktım, alakayı kesmek deniyor. Bir de çok bilinmeyen bir anlamı var, küsmek, darılmak, gönül kırgınlığı demekmiş.
Küsüp gitmek gibi.
Küsüp gitmek. Yani durup dururken gitmiyor. Ve oradan bir kelime var, mastar deniyor buna. Mastarı neymiş biliyor musunuz o kelimenin? Hicran. Hani hicran yarası derler ya. O duygu nereden geliyor? Bak hicran deyince vücudunuzda nereye hitap ediyor o kelime? Şuraya değil mi? Şurada bir tuhaflık olmadı mı hicran deyince? Hani şarkısı da var hicran yarası diye. Var var işte. İşte o hicran duygusuyla bir yerden bir yere gitmek. Hani biz hep romantik okuyoruz işte ya da tarihsel bilgiyle okuyoruz. İşte Müslümanlar şurada eziyet gördüğü için şu yılında şuradan şuraya hicret etmişlerdir falan. Hayır. Onların gönüllerinde bir hicran var. Şimdi dediğim gibi hicran yarası var. O şekilde göç ediliyor işte.
Bakın bazen bir mesela bizim almak için bir yerde bir şey var. Mesela hicret edelim. Bizim buraya gelmemiz hicret ediyor mesela. Hani belki minimum şeyde ama hani elinden kalkıp buraya geliyorsun, ders alıyorsun, bu da bir hicret. Camiye gidiyorsun, o da bir hicret. O da hicrettir. Yani bunların hepsi de çok geniş kapsamlı bir olay bu.
Doğru. Doğru ama derinleri, ben asıl anlamıyla söylüyorum. Peygamber Efendimiz diyor ki fetihten sonra artık hicret yoktur diyor. Çünkü fetih oldu ya, artık o hicran duygusuyla gidilemez artık. Yani burada bir sıcaklı bir yangı olacak yani burada. O şekilde olacak. İşte Hazreti İbrahim'in burada ene muhacirun ilallah dediğinde öyle bir gönül yangınlığı var. Nasıl? Şimdi düşünsenize, peygamberlik gelmiş, idrak etmiş, etrafına yayıyor bunu ve tek gerçeği yayıyor, asıl yapıyor ve inkar ediyorlar ve onu ateşe atıyorlar. Ve çevresinde kimse inanmamış yine. Bu peygamberlerin kaderi. Bakın ne dedik? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile 7 senede 40 kişi. 7 senede 40 kişi.
İnanmıyorlar hocam,
valla ağzımdan kötü bir ses çıkacak ama işte insanlığın şeyi bu yani. Yani bu kadar yine mi olur?
İnat ve zan kadar. İnat ve zan.
Ya işte neden gönlünde hicran yarası var? Yani onu görüyor. İnsanlar şahit oluyor. Bakın bir Lut. Lut da kimmiş biliyor musunuz? Hazreti İbrahim'in yeğeni. Yok, onun dayısı oluyor. Kız kardeşinin çocuğu. Hazreti İbrahim'in kız kardeşinin çocuğu Lut. Yani dayısı oluyor, yeğeni. Yani onun dayısı. Yani ben baktığım yerlerde o. Şunu demek istiyorum. Daha sonra buralarda var mı bilmiyorum. Başka ayetlerde devam ediyor. Yani İbrahim'le ilgili çok kıssalar var Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki başlarına bir peşlerine düşüyorlar. Ve ölüm tehlikesi yaşıyorlar. Bak ölümden korktuğu için değil. Hazreti İbrahim diyor ki bak Peygamber Efendimiz diyorum yani yanlış değil. Yani o da bizim peygamberimiz biliyorsunuz. Sadece biz şeriat olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şey yapıyoruz. Ama bunun dışında bütün peygamberler bizim peygamberimiz. Yani peygamberimiz deyin İsa'ya sorun yok. Sadece biz tabi olduğumuz, şeriatına tabi olduğumuz Peygamber Efendimiz. Bakın bu anlaşılıyor mu? Çünkü neden? Ayet var. La nüferriku beyne ehadin min rusule. Biz diyor bir peygamberi diğerinden ayırmayız. Şimdi ayırmış olursunuz anladınız mı? Bu benim peygamberim, bu benim değil derseniz ayırmış olursunuz. Ama yani asıl kime biz gönül bağlığıyla bağlıyız? Yani kimin şerrine mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kimin livayı hamza altında toplanacağız? Peygamber Efendimiz'in toplanacağız. O ayrı. Ama şunu diyorum. Bir sanki uzaklık var. Yani sanki Musa bizim değil de Yahudilerin gibi. Yani İsa bizim değil de Hristiyanların gibi bir gönül şeyi var. Hayır bu olmasın. Ama bakın son yıllarda anlaşılıyor bunlar. Bakın eskiden ayrı ayrıydı. Yani son yıllarda biraz böyle ayetler öne gelmeye başladıktan sonra biraz bu gerçekler anlaşılmaya başlandı. Aynı Peygamber Efendimiz'de 7 yılda 40 kişinin iman ettiği gibi Hazreti İbrahim'e de o ateşe atılma sonrasından bile sonra o kadar az kişi iman etmiş ki Hazreti İbrahim şu dua ediyor. Ölüm yani yakalanıp öldürülme tehlikeleri şey yapıyorlar. Diyor ki İbrahim dua ederken ya Rabbi diyor sen bu kadar az bir kavmi de yok edersen diyor. Yeryüzünde iman edecek, iman etmiş bir kişi kalmayacak. Yani ne kadar az bir topluluk var demek ki bu kadar olaya rağmen. İşte bu nasıl bir efendim?
Burada da aynı.
Aynı.
Burada da aynı.
Aynı. Yani.
Bir senedir bu sohbet devam ediyor. 40 kişi bu. Hakikaten bulamadım. Ve kimlere söylemedim.
Demek ki doğru sohbetmiş bunlar. Demek ki doğru sohbetmiş
bunlar. Mesela gelip bırakan arkadaşlarımız var. Yani şey yapmıyorum ama ne varsa bir imandan diyorum başka şey daha çok derdi. Öğrenmek için de gelmiyor.
Bakın bak dediği yaklaştığı yer doğru. Şimdi Peygamber Efendimiz yaşadığı dönemde olsa demek ki elhamdülillah şu grup var ya o 40 kişinin içinde olacak inşallah. Yani bu kadar mesela görüyorum ya bu kadar diyorum ki bu insanlar diyorum yıllardır geliyorlar aksanım. Ya hanımları der ki bir yere gidelim yok. Yine buraya gelecek. Ya bir yere ziyaret edelim yok. Yani fedakarlık maç var yine geliniyor. Yani bir şey olmaz. Yani şurada bir ateş olmasa buraya gelmez. İşte o ateş var ya bizim hani sahabiler devrinde yaşasaydık Allahu Alem inşallah Allah hüsnü zanımızı şey yapsın kabul buyursun. İnşallah o gruptan olurduk yani. İşte o az kişilerden biriymiş Lut iman etti diyor. Ona iman etti. Şimdi şunu diyeceğim, o gönül yangınını söyleyeceğim. Bakın bir kelimeden neler yakalanıyor. Ben hicret dedim. Ya hicret kelimesinin içine bir bakayım, içime doğdu. Bir baktım Allah Allah, mastarı, yani kökünün isimsel değeri, mastarı biliyor arkadaşlar. Hicran, Allah Allah dedim. Ne kadar şey. Hicrana baktım, gönül yangınlığı. Yani o duyguyla hicret ediyor. Ve bakın başka bir ayette, şuna bakmanızı istiyorum. Sayfa 521. Ayet 50.
O halde Allah'a koşun. Çünkü ben size onun katından gelmiş açık bir uyarıcıyım.
Kaçıncı ayet?
50. Zariye suresi.
521 sayfa 50. Bir iki sayfa oynayabilir. 50 olduğuna dikkat edin. Sol sayfalardan önce. Şimdi Arapça bilenler bir o kelimeye bir baksınlar. F'den sonra bir kelime var orada. Ya. Tam kelimesini kullanın. Kullanmadın mı? Türkçe'de nasıl kullanırız? Tamam, burada kaçma emir olarak.
Kaçma.
Söyle.
Allah'a firar edin diyor.
Kaçma.
Allah'a firar edin diyor, firar edin. Kim diyor bunu biliyor musunuz?
Baskıdan, şeyden, firar edin.
Firar edin. Kim diyor bunu? Allah diyor Allah. Allahu Teala diyor.
Gelin bana firardan.
Bana yani bana
Allahu Teala başka yere kaçmıyor.
Bir varsa evet.
Ayetin devamında diyor ki onun katından gelmiş açık bir diyarı.
Yok önce bak öncesine bir bak.
Tamam öncesine tamam mı? Sonra yok.
Bak diyor ki yeri döşedik. Bak evet. Önce şey yapalım. Sema ki onu biz kuvvetle bina ettik. Gerçekten biz genişlik vereniz. Yeri de döşedik. Bak biz ne güzel. Bak biz diyor ne güzel döşeyeceğiz. Her şeyden çift çift yarattık. Olur ki siz düşünürsünüz. O halde hemen Allah'a kaçın. Ya da Allah'a firar edin. Orada tığ durağlar. Tığ durağında bir mesele bitiyor. Başka bir mesele alıyordu. İbrahim olsa da önemli değil. Yani şu var. Allah'a firar edin. Bakın bu kelime ilk duyduğumda çok oldu. Yani firar kelimesine baktım. Kur'an'da kaç yerde geçmişti? 11 yerde geçmiş. Ve hepsinde firar kötü olumsuz manada kullanılmış. Yani onlar firar ederler. Onlar savaşmaktan firar eder falan. Bir tek olumlu anlam burada var. Mesela Hazreti İbrahim hicret ederken hangi gönül yangınlığı, hangi haleti ruhiyede ise idiyse başka bir ayette de Saffat 99'da da ene zahibin ilallah ben Allah'a gideceğim, Allah'a gidiyorum diyorsa bak Allah'a gitmek. Burada da Allahu Teala diyor ki Allah'a firar edin. Yani bakın neden firar edilir biliyor musunuz? Firar deyince ne anlaşıyor? Hapishaneden kaçmak. Değil mi? Bir şey, ama firar etme yani hani topukları yağlamak falan var ya deyimler var yani abartarak söylüyorum yani koşmak yani normal bir gidiş falan terk edip gitmek değil firar etmek. Allah'a firar edin. Yani demek ki Allahi değerlerin olmadığı bir ortam. Firar edilmeyi gerekli kılacak bir ortam. Hani geçen derslerde açıkladık ya. Yani Allah'a biz öyle bir sevmeliyiz ki, öyle bir değer vermeliyiz ki, bütün her şey onun gölgesinde kalmalı. Hatta dedik ki, seviye farklılığı bile arttırmalıyız. Yani bırakın eşit olmalıyız. Bunun iki yolu var dedik değil mi? Ya dünyevi değerleri, buna eşimiz, çocuğumuz, her şey dahil azaltacağız. Değil mi ki Allah'a değer yukarıda kalacak. Ya da Allah'ın sevgisini ve değerini öyle bir yükselteceğiz ki şey olacak. Ondan sonra bulunduğumuz ortamdan firar edeceğiz. Yani bakın illa bizim hicret etmemiz gerekmiyor, terk etmemiz gerekmiyor. Hani gerekirse yapacağız. Mesela Allah bana hicret nasip etti. Ben Ankara'daydım, baba biliyor. Ama tamamen dünyevi ortamlar, Allah ibadetsel ortamları nasip etti. Bir şekilde orada bana tamamen kapandı kapılar ve ben kendimi Ankara dışında buldum. Yani resmen hicret ettirildim ben. Ama aynı bu duygularla hani hicran var ya yani insanın doğup büyüdüğü yeri terk etmesi kolay değil o duygu. Mesela otobüse bindiğimdeki o duyguyu çok net hatırlıyorum. Yani o hicret duygusu. O hicran şeyi var. Ama aynen Allah'a firar ediyorum. Ben Allah'a gidiyorum ya da ben Allah'a muhacirim duygusu var ya onu yaşadım ben. Yani kendi çapımda yaşadım. Daha dünyevi, daha dolu yani Hazreti İbrahim Peygamber Efendimiz ya da sahabilerin yaptığı gibi değil. Ama ben Allah'a gidiyorum duygusunu çok yaşadım. Çünkü o zaman şunu hissediyorsunuz. Ben nereye gidersem gideyim Allah'la beraber. Çok güzel. Yani hapishaneden kaçan bir daha gelmek ister mi oraya? İşte biz de bulunduğumuz ortamlardan ya da düşünce sistemlerinizden Allah diyor ki firar edin. Yani ya bu dünya var ya bataklık. Bir şey olursun, bir cep telefonu olursunuz, daha yüksek bir cep telefonu, daha cazipli bir araba alırsınız, daha fazla bir televizyon izlersiniz, hadi o diziyi de isterim, bir bataklık gibi çeker. Sürekli sohbet dersiniz, sohbet geyik muhabbetine dönüşür, ya benim ne işim var burada dersiniz değil mi? Yaşamın her anına bakın, bir şeylik var. Eğer bir de Kur'an'la beraber ibadetsel ortamlara alışıksanız sizi sıkar. Allah diyor ki firar edin. Yani felsefik olarak da, hal olarak da, düşünce olarak da, duygusallık olarak da, zihnen olarak da firar edin diyor. İşte Hazreti İbrahim'in, ya şimdi Hazreti ben Allah'a hicret edeceğim demesinin bize ne faydası var? Yani Allah-u Teala diyor ki siz de hicret edin. Siz de gidin. Siz de firar edin. Ya illa bizim ortamlarımızı değiştirmemiz gerekmiyor. Ama mod olarak, kalben, duygusal olarak gitmeniz gerekiyor. Anlıyorsunuz değil mi bunları? Yani nerede bulunursak bulunalım. Ben Allah'la beraberim duygusunu yaşadığınızda ya önceki derslerde söylediğimiz zikir modunda olduğunda yani Allah'ı hatırlama, Allah'ı anımsayarak yaşama. Yani Allah var. O bilinçle yaşadığınız takdirde siz firar etmiş oluyorsunuz. Kime? Allah'a. Buyurun açıklayın. O firar etme mi muhacirin mi zaten?
Firar etme. Çok önemli. Mesela çok önemli söyleyeyim hocam. Kur'an'a devamlı aşık olan biriyiz. Şunu yukarıda ben İbn Kesir'i okuyordum. Şaban abi bilir. Bir haftadır o adamı arıyoruz. Kitabı aldım. Kendini kaldığım yerden devam edelim. Buyurun ben bilir yani halimi. Dört dönüyorum o caminin içinde bulamıyorum. Hani bu devamlı aşina olanlar için bir sıkıntı. Dünya dar geliyor.
Ama bakın şu an biraz anladınız anlamadınız ama bak bu yaş bu hafta bu firru ilallah var ya bak firru ilallah firru ilallah. Bunu bir düşünün bakın Allah'a firar edin. Allah'a firar edin demek. Bakın inanılmaz derecede sizi etkileyecek. Yani şu an biraz anladınız ama yaşamın içerisinde bir yapın. Allah'a firar edin.
Hissetmek lazım. Hissetmek lazım.
Evet.
Yani bir yerin icra ettikleri, bir yerden bir yere tekmek istedik ama bu söylediğiniz olay düşünce olarak, yaşantı olarak, bilim olarak, hatalardan büyük olarak her şeyin içine olan bir olaydır.
Yani
mesela bir dilini yatak ederse, orada hizmet ederse kaçmıyorsun, Allah için gidiyoruz.
Hocam akşam Allah için gidiyoruz. Akşam bir şey oldu. Bu Kur'an'la haşır neşirden mevzu oldu diye aklıma geldi. Bu Mustafa İslamoğlu'nun kader risalesi oldu. Şu anda diyor, %100 namaz kılan herkesi kast ederek diyorum, %70'i kader inancını yanlış biliyor. Okuyunca ben de öğrendim yani. Az çok bir şey biliyorum ama o kadar derinliği bilmiyorum. İşte haşır neşir oldukça mesela şu ders bitse de ben yarın ona devam etsem diye bir içimde sıkıntı var. Ha, buraya da gelirken bir sıkıntı oluyor ama bir an evvel başlasa. Devamlı takip eden için bunlar dediğiniz oluyor yani.
Bak mesela küçük bir örnek vereyim. Ya birileriyle beraber oturuyorsunuz. Ya işte hayat sıkıntısı, geçimler, işte şu da böyle demiş, böyle demiş. Ya sizin içinizde de işte alıştığınız bir Allah modu var ya. O var. Ya diyor ki içiniz ya Allah'a firar etsem, Allah'a firar. Yani şuradan çıkıp da ya biraz daha böyle bir Allah'la Allah'ı ortama gitsem, düşüncesel olsam. Ya firru ilallah. Anlatabiliyor muyum? Çarşıda dolaşıyorsunuz. Ya böyle dolaşıyorum ama yani ya firru ilallah. Anlatabiliyor muyum? Allah'a firar etsem. Anlatabiliyor muyum? Yani bak bunu çok net yaşayacaksınız ama sürekli olarak bu ayeti tekrarlayın içerisinde bir otursun inşallah. Şeyi göreceksiniz. Zaten artık bizim şeyimiz o olmalı. Yani biz artık Kur'an'ın içerisine girmeye başladık. Allah nasip etti. Artık eskisi gibi olmamalı bizim yaşamımız. Başkası gibi olmamalı. Hani takvayı açıklarken ne demiştik? Birkaç tanımını vermiştik hatırlıyor musunuz? Başkaları gibi yaşamamak takva. Yani herkes yaşıyor ya, dünyaya kaptırmış yaşıyor, bir şeyleri uyduruyor, kabul ediyor, fesvalara dayanmış sırtını yaşıyor bilmem ne. Hayır ya ben takvalı olacağım. Yani herkes gibi yaşamayacağım ben. Biraz daha farklı olacağım. Ben biraz daha kendime Allah'a yakın olmak istiyorum. Zaten bakın ispatı ne biliyor musunuz? Bütün bu olayları yapın, doğru yaptığınızın göstergesi de biliyor musunuz? Kendinizi Allah'a yakın hissetmelisiniz. eskisinden farklı olmalı bir şeyler. Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz daha ilk başlardaki gibiyse ya da ilk başlardakinden daha azsa demek ki samimiyetinizde biraz hata var. Yani o samimiyetini, ruhaniyetini yani şeklini değil, biraz daha artırmalısınız anlamına geliyor. Ve o yakınlık, ünsiyet peyda olduktan sonra dünyanın en büyük lezzeti o. Düşünsene Allah'ı yakın hissediyorsunuz. Allah size yakınlaşıyor. Ya bundan ne olabilir ki bundan başka yani?
Yani kulum bana yürüyerek sıra koşarım diye hadisi vardır evet. Ya. Koşarak yürüyorum. Çok hakikaten güzel olur yani.
Evet. Devam edelim. İnnehu huvel azizul hakim diyor ya, muhakkak aziz ve hakim olan da odur. Bu da yine Hazreti İbrahim'in haleti ruhiyesiyle şey, yanına inananları almış Lut'la beraber gidiyor. Giderken ki de şey bu, o azizdir, hakimdir. Aziz ne demek biliyor musunuz? Yenilemez anlamına gelir. Güçlü. Yani galip, alt edilemez, galip, onun üzerine galip olunamaz anlamına geliyor. Azizdir. Yani çok güçlü ama asıl şeyi odur. Mesela aziz derler değil mi? Bu Hristiyanların şeylerine aziz deniyor o şeyinden. Bu aziz esması bir insanda tecelli olduğu vakit zihnen, zihinsel faaliyet ve yaşamsal olarak onu alt edemezmişsiniz. Mesela şey var, Yahya Efendi var Beşiktaş'ta. Biliyorsunuz değil mi? Yaşlı başlı birisi değil mi? Bir şey oluyor, güreş şeyi düzenleniyor, Kanuni Sultan Süleyman'ın da olduğu. Gayrimüslim bir pehlivan var, herkesi alt ediyor. Herkesi alt ediyor ve her alt edişinden sonra Hristiyanlığı övücü şeyler söylüyor. Artık böyle millet sinirlenmeye başlıyor. İzninizle padişahım diyor, Yahya Efendi. Çıkıyor ya izin vermiyorlar ya 60 70 80 yaşlarında bile karşısındakiler dayanmıyor pehlivan dayanmıyor. İzniniz yok karışmayın diyor. Tabii onun manevi kimliği olduğu için de kimse itiraz etmiyor. Bir anlaşmam var yalnız diyor. Ben seni yenersem diyor. Kim kimi yenerse onun dinine geçecek diyor. Sen beni yenersen diyor ben senin dinine geçeceğim diyor. Ben de seni yenersem ama söz ver diyor dinine geçeceksin. Tamam mı diyor. Ya bakıyor cılız biriz orada şey olmuş. Ama abartmış yani azgınlık derecesinin artmış. Tamam diyor. Bir kez yeniyor. Anını alt ediyor. Ya ne oldu diyor. Olmaz diyor. Tamam bir daha yapalım diyor. Üst üste üç kez yapınca artık mecburen iman etmek zorunda kalıyor. İşte bu aziz şeyinin esmasının sonucu bu. Aynı zamanda azizlik esması bir işte tecelli yazı ama fikren de zihnen de onu alt edemez.
Hı hı. O yere bağlı tayin ediyor da çocukları sevmiyor. Öyle giderken şeye, deveye nöbetleşen bir aktörüyle beraber tam varacağı yere geldiklerinde sıra şeye geliyor. Şuraya dinle sırası. Hazreti Ömer diyor. Orada herkes tabii köreyi devenin içinde görüyorsa işte Allah-u Teala bizi diyor. Bunun için aziz kılıyor. Şey de Hasan Basri Hazretleri'nin kitabında da Ebu Bekir'den önce Ömer'i zikrediyor. Bak. Çok dikkatimi çekiyor. Yani burada Ebu Bekir'i kötü demek değil Hazretleri.
Evet.
Kötü demek değil. O kadar ki ilerilmişti dediğimiz azizlikte Hasan Basri Hazretleri Ebu Bekir'den evvel Ömer'i zikrediyor.
Anlıyorum. İşte bu azizlik esma olarak bir kişide tecelli ettiğiniz vakitte hem hal olarak hem de zihinsel faaliyetler olarak yani akıl olarak o alt edilemezmiş. Bir de aziz esması da beraber muiz esması var. Muiz de aziz eden demek. Yani Allah-u Teala bir kişiyi de aziz ediyor. Bu şey var. Zıttı onun muzil esmasıdır. Zelil eden anlamı. Yani azizin tersi zelil etmektir. Bu şeyde. Burada da hakimde de hakim iki birkaç anlamı var. Birincisi hükmü geçerli anlamında. Yani hakim. Allah her şeye hakimdir derler ya da ya bu olaya çok hakim. O var. Bir de hikmetli anlamında. Yani derinlerinde bir sır var. Ona istinaden hikmetine binaen gerçekleşir anlamında var. Şimdi düşünün bu kadar olaylara rağmen kimse şey yapmıyor. Allah İbrahim diyor ki Allah azizdir, hakimdir. Şimdi hangi modda gittiğini düşünün o hicrete. Yani Allah'ın aziz ve hakim olduğunu biliyor. Yani güç ve kudretin onda olduğunu, bir gün muhakkak Müslümanların kuvvetli ve galip geleceğini, aziz edeceğini Allah'ın bilerek gidiyor. Çünkü orada yurtlarından çıkarıyorlar. Yani o haleti ruhiye çok ilginç. Bu zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle esmalar genelde ikili olarak gelir. Aliyyül Azim, Azizül Hakim, Gafurur Rahim gibi Bunları hep değerlendirmek lazım. Hep geçiliyor burada. Hani tamam sonlu bağlar gibi. Düşünmek lazım. Bununla bunun ne alakası var diye hep böyle bir düşünmek lazım. Hatta Kur'an'a eğimli, araştırma eğimli olanlar Aziz mesela burada geçiyor Aziz ve Hakim. Hemen bilgisayar programına gidecek. Buradan Aziz ve Hakim ile ilgili ayetler nerede geçiyor bakacak. Tanır, resmen esmayı tanır. Mesela biz bir ara El-Rauf esması hakkında düşünmüştük. Ne yaptık biliyor musun? Çok basit. Kur'an-ı Kerim'de nerede Rauf esması geçtiyse baktık, öncesine baktık. Bir şeyi anlatıyor, sonunda Rauf'tur diyor. Oradan Rauf esmasını tanıdık biz. Yani Kur'an içerisinde her şey var o yüzden. Meraklı olmak lazım, gayretli olmak lazım. Nice kapılar açılıyor inşallah. Devam edelim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ Biz ona, yani kime? İbrahim'e ihsan ettik. Kimi? Yakub, İshak'ı ve Yakub'u. Burada bir kelime çok ilginç. Vehebna. Vehebna, hibe etmek kelimesi. Hibeyi geçen buradaki arkadaşlarla konuştuk. Vermenin çok ötesinde bir kelime. Mesela bir kişi bir şeye verebilir, sadaka verebilir, ihsan edebilir ama veheb biraz daha şey oluyor. Hibe ne oluyor biliyor musunuz? Bağış ama yani ciddi bir bağış. Mesela 5 lira 10 lira vermek değil. Kamyonuyla götürmek, yumak. Yani baba ne bileyim cep harçlığı veriyor. Ciddi bir para veriyor. Ya da altına araba veriyor. Bunlar değil. Fabrika açıyor. İş yeri açıyor. Hibe ediyor ya. Anlatabildim mi? Ama ciddi miktarda ve peşine düşmeyecek şekilde hibe etmek. Mesela bir ayet diyor. Ve heblena min ledünke rahmet diyor. Bize diyor ledünle rahmetinden, katından rahmetinden hibe et diyor. Yani az az ver değil yani hibe et, boca et anlamında. Yani çok yüksek bir değer olduğunu gösteriyor. Burada da İshak'a ve Yakub'u ihsan ettik diyor. Yani ihsan değil de bu hibe ettik. Demek ki çok büyük değerler. Neden? Yani herhangi iki oğul değil o.
Olmayacak bir şey diyor.
Evet aynen. Zaten biliyorsunuz şeyin İbrahim'in kıstasını, 100 küsur yaşına geldiğinde nasip oluyor bunlar müjde üzerine. Bu hibe oluyor. Aynı zamanda da bakın öyle insanlar ki İshak'ın neslinden ve Yakup'un neslinden kaç tane peygamber geliyor. Yani herhangi biri iki değil yani. Peygamberin soyu şeylere. Zaten arkasından devam ediyor. Ve cealna fi zürriyetihi onun zürriyetinden en nübüvvete vel kitabe. Kitabı ve nübüvveti verdik diyor.
Bağışın büyüklüğü çıktı.
Evet. Yani hibenin büyüklüğü. Olmayacak bir şey veriliyor. Yani çocuğu olmayacak veriliyor. Yani bir tane değil, iki tane veriliyor. İshak ve Yakup arkasına. Evet. O neyse. Aynı zamanda nasıl bir şey? Nübüvvet ve kitap geliyor. Yani bizim çocuklarımız namaz kılsalar bile biz göbek atıp oynayacak hale geliyoruz değil mi? Sadece olması gereken Müslümanlığı değerlere geldiği için. Ya bir de peygamber olduğunu düşün. Yani kendi çocuğunuzdan bu devirde olmaz da eski devirlerde olduğunu düşün. Peygamber çıktığını düşün. Bundan büyük bir hibe mi olur?
Ya böyle işte torunu oluyor.
Torunu oluyor. Tabii tabii artı bir de kitap veriyor. Yani 128 bin peygamber geçtiği söyleniyor değil mi? 124 bin mi 128 bin öyle bir şey. Yani 120'li bir rakam var. Oradan da kaç tane kitap geliyor? 4 tane büyük kitap geliyor. Yani 124 binde 4. Yani kitap verdiğin vurgusu orada. Hazreti İbrahim'in torunlarına gelen kitaplara bakın. 4'ü de o. Yani bakın Hazreti İbrahim'in değerini anlaşılması açısından bir şey daha. 124 bin peygamber geliyor. Bunların 4'üne sadece kitap geliyor. Diğerlerine sayfalar geliyor ayrı. Ve 4'ü de Hazreti İbrahim'in soyunda. Birisi İsmail'in soyunda. 3 tanesi İshak'ın soyundan olmak üzere. 4 tane kitap geliyor. İşte diyor ki veheb ettik diyor. Hibe ettik diyor. İşte hibenin şeyi burada anlıyor. Bak verdik değil. İşte o yüzden Kur'an'daki o kelimelere vakıf olmak çok önemli. Hani onun için diyorum hani şu Kur'an'ı bir öğrenin. Yani bu buradan bu hebi yakal ve hebi yakalayalım burada. Hani ileride de siz okurken yakalayın bunları. Müthiş bir değer. Yani Allah'ı bulmaca çözmek gibi. Ama ödülü büyük. Öbüründe bir kitap hediye ediliyor. Ne bileyim bir şey hediye ediliyor. Bunda yaşam ve ahiret hediye ediliyor yani.
Hocam diğer dinlerin de İbrahim peygamberi peygamber olarak kabul ediyorlar. Değil mi?
Tabii.
Bir daha söyleyeyim.
Müşterek peygamber, müşterek atadıyorlar.
Yani çok
sanlığın ondan şey yaptığını var.
Ya geçen haftalarda konuştuk, hatırlıyor musunuz? Hazreti İbrahim değeriyle ilgili bayağı bir konuşmuştuk. Şöyle bakın, ben sonuç olarak söylüyorum. Hazreti Adem geldiğinde Kabe inşa ediliyor. Kabe inşa ediliyor yeryüzünde. Sonra yeryüzünden kalkıyor. Uzunca bir süre yeryüzünde yok. Sonra Hazreti İbrahim'e nasip oluyor. Diyor ki temelleri üzerinden onu yükselt diye emir geliyor. Şimdi ben buradan anlıyorum şeyi. Hani hatırlıyor musunuz? Hazreti Adem yeryüzüne geldiğinde tevhid inancını tanıyordu. En iyi bilenlerden. Neden? Cennetten indirildi. Cennette bilmez olur mu? Daha öncesinde de ne vardı? Cennet öncesinde de secde edildi. Melekler secde edildi. Yani tevhidi çok iyi biliyor. Ha, hata yaptı o ayrı. Ama biliyor. O şekilde yeryüzüne iniyor ve de o tevhid inancının sembolü olan Kabe duruyor. Bakın, Kabe tevhid inancının bir olan Allah'a gerçek tevhidin sembolüdür. Ondan sonra idrak o kadar yüksek değil insanlıkta. Bakın idrak, iman bir tekamüldür. Ahir zamana doğru giderek artar. Yani bakın tekrar ediyorum, Hazreti Adem'le beraberler, Adem'den sonra yok oluyor. Uzunca bir zaman geçiyor aradan. Ondan sonra ilk olarak Hazreti İbrahim zamanında emir geliyor. Tamam, Kabe'yi inşa edebilirsin. Neden diye düşündüm ben. Artık gerçek doğru tevhid inancı, idrakı İbrahim'de başlıyor. Yani öyle büyük bir şey ki, hatırlıyor musunuz? Maymununların patates soyma şeyini anlatmıştım size, değil mi? Yani bir yerde patates, değişik dünyanın değişik yerlerinde patates veriyorlar maymuna. Hepsi kabuğuyla yiyor. Japonya'da birisi ilk defa patatesi soyarak yiyor. Aynı zamanda başka bir yerde, iletişimin olmadığı bir yerde bir maymun da soymaya başlıyor. İşte bu idrak böyle bir şey, iman. Birisi bir yerde bir şeyleri hallettiği vakitte onunla iletişimi olan da hallediyor. İşte Hazreti İbrahim insanlığın o anlamda idrakına vesile oldu. Yani idrakının artmasına vesile oldu. Kendisi çünkü tek başına belirli bir yere geldi ya, insanlık da şey oldu. Biraz daha tekamül edince tamam, Hazreti İsmail ile beraber artık Kabe'yi inşa et emri geldi. O yüzden yani Hazreti İbrahim'in insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sonun başlangıcıdır. Bakın bu ilginçtir. Sonun başlangıcıdır. Bunu geniş olarak konuştuk. Şey olurdu. Rahman esması vardır. Rahim esması vardır. Rahman esması yaratılışın, bütün yaratılışın en başta başlangıcının esmasıdır. Rahim esması ise dönüşün başlangıcıdır. Bakın İbrahim, Rahim'in, yani Rahim kelimesi geçiyor, biliyor musunuz? Rahim'in kulu demek. Bak, Rahman'ın kulu değil. Rahim'in kulu, işte bununla alakalı. Bunlar çok felsefik şeyler. Yani dönüşün başlangıcıdır. Dönüş ne? Artık insanlık belirli bir idrak seviyesine geldi. Artık Allah'ın muradı olan bilinmek konusunun, hani diyor ben gizli bir hazinedim, bilinmek istedim. Artık Hazreti İbrahim'le beraber bilinebilmenin düğmesine basılıyor artık. Ondan sonra bir koldan Hazreti İsa çıkıyor. Bir koldan da Hazreti Peygamber Efendimiz geliyor. Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz ahir zamanla ilgili peygamberlerdir. Hani o konuya girmeyeceğim. Kıyamet sahneleriyle ilgili o ikisinin ismi onudur. Hani Hazreti İsa'nın gelme meselesi var ya, bunlar çok felsefi konulardır, girmeyeceğim. O yüzden onun babaları kim? Yukarıdan topladığında İbrahim. Yani İbrahim isminin içerisinde Rahim olması dolayısıyla sonun başlangıcıdır. O yüzden çok önemlidir. Ve o yüzden Kur'an-ı Kerim'de diyor ki millete İbrahim diyor. İbrahim'in milletine uy. Millete diyor, Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde, meallerinde diyor ki dinine uy. İbrahim'in dinine uy. Din ne olarak geçiyor biliyor musun? Millet. Peygamber Efendimiz şeyde diyor ki İbrahim tek başına ümmetti diyor. Yani öyle bir idrak seviyesine ulaşmış ki kendisinin düşünce sistemi millet olmuş, millet. Yani bu kelimelere dökülecek bir şey değil. O yüzden çok önemlidir. Ve bakın devam ediyor. Diyor ki ve ataynahu ecru fit dünya, biz ona ecrini dünyada da verdik diyor. Şüphesiz o ahirette de salihlerdendir. Yani dünyada da ecri verilmiş. Sadece ahirete saklanılmamış. Yani öyle olaylar yaşamış, öyle şey olmuş ki dünyada da yaşamış. Mesela ne olabilir? Yani bizim anlayacağımız, biz maddi şeylere değer veriyoruz ya, oradan bakarsak inanılmaz bir mal varlığı varmış. Hani biz dünyaya meraklıyız, oradan örnek verirse. Halil İbrahim sofrası derler. Ya bir gün dua etmiş, ya Rabbi demiş, yani o kadar çok malım mülküm var ki, yani ben bunu hesabını veremiyorum, şey oluyor, ya Rabbi birazını al demiş bunu. Tamam demiş. Bir öğreti göndermiş, bunu yap, malın azalacak. Çocukların demiş ayakta yemek, sofrada yemek yemesinler. Tamam yemesinler. Hanımına da diyor ki şöyle bir önlük yap diyor, şurası bu şey dökerken, yerken dökülmesin. Aradan zaman geçiyor, yine malı artıyor. Ya Rabbi diyor, ben sana dua ettim, sen de çözüm yolunu gösterdin ama bir şey yok. Diyor ki ben yaptım ama senin yere dökülmemesi için şey yaptım. Yere dökülseydi, sen üzerine ayak basaydın bereketin giderdi. Yok ya Rabbi, ben onu yapamam diyor. Ben senin nimetine saygısızlık edemem. Biz de işte hani dünyada bir şeyi verdik ya, ecrini verdik diyor. Yani bu şekilde de geliyor. Bunun gibi bir sürü şekilde dünyevi şey var. Peygamber Efendimiz nasıl diyor? Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Ya Rabbi bize bu dünyada da haseni iyisini ver, ahirette de iyisini hasenini ver diyor. İşte o dünyadaki hasen boyutuyla Hazreti İbrahim'e de verilmiş. İşte ayet-i kerimede bunu diyor. Ama diyor ki fefil ahireti lemine salihin. O ahirette de salihlerdendir. Yani ahiretten de şey oluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir yerine diyor ki ya, tehdit gibi ayet. Biz diyor isteyene diyor bu dünyada da isteğini veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Ya tehdit gibi bir ayet, tehdit. Allah-u Teala diyor ki bak diyor, dikkat et diyor, benden istiyorsun veririm ha diyor. Evet, dikkat et diyor, veririm ha. Yani bir Müslümana diyor. Ama bak ahirette nasip yok. Ama diyor ki o iman edenler der ki diyor, ya Rabbi bana bize bu dünyada da iyisini ver, hasenini ver. Ahirette de iyisini, hasenini ver. Peygamber Efendimiz o duası aslında bir ayettir. Aynen. Allah'ın Rabbena atina fit dünya hasenetek ve fil ahirete. Bizim namazların arkasında okuduğumuz. O yüzden biz sadece dünyalık istememeliyiz. Sadece ahiret istemeliyiz de diyemiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz rahmetellin alemin ya, bize bu şekilde dua etmemizi Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla tavsiye buyurmuş. Biz o şekilde dua ediyoruz. İşte Hazreti İbrahim'e gelen dünyevi nimetler de Allah'ın yine rahmetinden. Ama diyor ki o ahirette de salihlerdendir. Yani çok affedersiniz, bu dünyada sahip olduğu değerler ahiretine mani olmadı diyor. Yani aklınıza gelebilecek her alanda o şekilde bir şeyleri var. Bakın burası çok ilginç. Hatırlıyor musun? Bir arkadaşı burada gelmedi bugün ama çok etkilemişti bu ayet. Hazreti İbrahim bir duasında diyor ki, yalvara yakara diyor ki aman ya Rabbi beni diyor ahirette salihlerden kıl diyor. Yani o arkadaş gözleri dolmuştu, çok etkilenmişti. Ben de onun etkilenmesinden çok etkilenmiştim. Allah-u Teala burada o salihlerden demesine rağmen ahirette, kendisi peygamber olduğu halde, peygamberlerin en yükseklerinden olduğu halde diyor ki aman ya Rabbi beni salihlerden eyle diyor.
Allah.
Yani
ileride böyle edeceğiz.
Yani bu müthiş bir şey. Ben bunları okuyunca daha iyi anlıyorum. Yani kimse, yani bu peygamber bu durumdaysa, bakın çok ilginç. Aşeri mübeşşere denilen 10 kişi var ya. Onlardan ikisi, birisi Hazreti Ebu Bekir'dir, birisi Hazreti Ömer'dir. Bakın bir olay anlatacağım size, beni çok etkiledi. Peygamber Efendimiz Medine'deyken, Mekke'de münafıklar yok. Medine'de münafıklar var ama isimleri belli değil. Bir söylenti çıkıyor. Peygamber Efendimiz'e münafıkların listesini verildiğiyle ilgili. Yani kimlerin olduğu ifşa edilmiş. Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir Medine sokaklarında dolaşırken birbirlerine rastlıyorlar. Çok dalgın, üzüntülü bir şekilde. Ya neden böyle dolaşıyorsun diyor. Ya diyor Ömer diyor, sen o listeyi gördün mü diyor. Acaba ben var mıyım onda diyor. Öbürü de diyor ki, diğeri de diyor ki, ya diyor sen de mi öyle, ya ben de uyku girmedi gözüme, acaba ben de o listede miyim diyor. Yani uyku girmemiş, üzüntüyle dolaşıyorlar. Bakın kim ya kim? Ebu Bekir ve Ömer. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. İşte görüyor musunuz yani, ama bunlar aşireyi mübeşşer eder. Yani cennette müjdelenmiş, iş bitmiş ya, yan gelip yapsalar. Değil de işte. Yan yere bir asada cennetteler ya. Ya acaba o münafık listesinde ben var mıyım dedir ve samimiyetlerinden, yani böyle geyiğine bizim gibi söylemiyorlar. Hani zaman yarabbi bizi cehennemde ehlinden kılma diyoruz ama içimde nasıl olsa yırtacağız da benden demiş olmak için diyorum diyoruz. Yani gerçekten bu ateşi hissederek diyemiyoruz biz onu. Yani ben kendi adıma söylüyorum en azından. Ama işte yani en üste gelenler, literatürde en üst sıraya gelenler böyle davranıyor. Tabii onun için zaten şey yapıyor. İşte Peygamber Efendimiz de yani Hazreti Ayşe kalkıyor, annemiz kalkıyor, bakıyor yok yanında. Yani bakıyor yerden inilti sesleri geliyor yatağın yanından. Yerden değil mi? Yanında bakıyor Peygamber Efendimiz hüngür hüngür alıyor. Ya Resulallah diyor, ya senin geçmiş gelecek bütün günahların affolunduğu halde. Yani neden böyle yapıyorsun? Diyor ki ben diyor şükredici bir kul olmayayım dedi. Yani bunlar bize ders işte. Yani tamam ben sizi şey yapmak istemiyorum. Hani böyle azapla müjdeleyici olmak istemiyorum o şeyde ama yani gerçek realite bu. Hatırlıyor musunuz? Amener Resul'de bazı itirazları olmuştu. Hani siz düşündüklerinizden de sorumlusunuz. Ama sonunda ne diyordu? Aman ya Rabbi semina ve ata'na gufraneke rabbena ve yekez. Yani işittik, iman ettik. Aman ya Rabbi bize affeyle, mağfiret eyle yani değil mi? Yani bu yana yakıla sahabeler niye diyor? Yani Allah-u Teala bize niye her gece okutturuyor bunları? Aman o Amener Resulü bugüne kadar konuştuğumuz konuların en önemlilerinden biriydi. O moddan sakın çıkmayalım inşallah. Yani biz düşündüklerimizden de sorumluyuz. Düşündüklerimize dikkat edelim. Yine de Allah'ın affediciliğine, merhamet ediciliğine sığınacağız ama dikkat edelim. Bunu çok önemli bir konuydu o. Çok tesir etti ben inanıyorum sizlere. Ama giderek tesir azalabilir. O tekrar bir hatırlayalım. Biriyle konuşurken o düşüncelerimize, içimizden geçen seslere aman dikkat edelim. Yani kendimize ait olan o seslere aman dikkat edelim.
Bütün eserlerin hepsi Allah'a hilal etmişler. Aramızdaki fark bu işte.
Biz Allah'a firar edeceğiz.
Hocam şey oldu yani bu insanlar için düşünüyorsunuz ya yani bu iman öyle tahmin ediyorum onların Allah'a bilgiden çok çok fazla idrak etmelerinden dinini çok güzel anlamalarından peygamberi çok iyi anlamalar ahiretin cehennemin azabını çok iyi idrakten kaynaklanıyor.
Ya işte bizim de o yolu şey yaptım ya. Yani bakın dünyevi değerler var. Dünyevi değerler diyorum ama yani eşimiz, çocuğumuz yani şey değerleri de burada. Bir de Allah var. Biz bakın yani insanlık genellikle şöyle yaşıyor. Eşit olması bile değil. Yani Allah'ı değerlerin şeyin üstün olması gerekiyor. Allah. Evet. Burada üç şey vardı hatırlıyor musunuz ayete göre? Allah, onun Resulü ve Allah adına cihat etmek. İşte diyordu evlat ananı babanızdan evlatlarınızdan eşinizden evlerinizden mallarınızdan ticaretinizden üstün değilse diyor bekleyin bakalım diyor ya işte bunlar onlar bu da Allah Resulü ve onun adına cihad etmek yani gerekirse ben şehit olurum mücadele ederim duygusu bu üçü. Bundan fazla değilse hadi bakalım bekleyin diyor. Yani dünyada diyor ki hadi görürsünüz siz dersin ya birisini. Allah da öyle tehdit ediyor bize. Şimdi bunun böyle olması için bak bu çok güzel matematiksel bir formül. Ya bunun değerini düşüreceğiz. Ya bunlar zaten benim değil Allah'ın. Tabii. Değil mi? Bunu yapacağız. Otomatikman bakın seviye düşüyor. Ya da bunun değerini artıracağız. Yani Allah'ı daha çok sevme gayretinde, Peygamber Efendimiz'i daha çok sevme gayretinde olacağız. Ya da ya ben bugün savaş olsa anında ilk yazılanlardan olurum ama Allah uğruna bakın. Yani vatan millet uğruna da var da ama yani direkt hedef Allah. Bunu artıracaksınız. Ya da en güzeli hem bunu azaltacaksınız hem bunu artıracaksınız. Bu ne kadar seviye artarsa o kadar şey. Bu da iman zaten. Bunu yaptığınızda otomatikman zaten sahabeler gibi diyor. Sahabeler niye böyle olmuş yani? İşte şu fark var onlarda. Ciddi bir fark var.
Ama bizim için bir yaşanmış. Çanakkale'de başladığımız için. Hem de sen için hem
Yani şu an olsa, şu an olsa, bakın içinin diyor ki ayeti kerimede, onlar diyor ya şehit olmuşlardır diyor, ya da sıralarını beklemektedirler. Bu duygu olmazsa var ya, iman eksikliğidir. Bakın bizim neslimiz savaşı birebir yaşamadı. Yani dedelerimizin yaşadığı bir Kurtuluş Kıbrıs oldu, değil mi? Onun da, o da yani öncekiler kadar değil. Ondan önce bütün nesiller savaşla iç içeydiler. Yani cihatla, savaş demeyeyim, cihat. Yani çünkü savaşla cihat arasındaki fark, cihat sadece Allah için yapılandır. Başka bir şey için yapılan değildir. Bizde yok ama bizde de şu duygu olmalı. Yani bir onun provasını yapın. Bir araya geldiğiniz namaz sonrasında deyin, yani kendi kendinize de. Ya şu an bir savaş oluyor. Ben anında ilk ön saflarda olurum. Ama işte hanımım için, çocuğum için, evim barkım için değil yani. Bakın Allah için ben mücadele ederim. Bu duygu olmaz ise, Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum, imanda eksikliktir bu.
Şöyle bir hesap lazım. Yani Allah bize bunu emretti, hiç şey yapmaz. Yani Allah için savaşçıdakileri yani %1 olmazlar da söyledim. Yani ne kurtuluş savaşı da şey dışarı kazanırlar. Yani bir kere bunu Allah emrettiği için yapılması gerektiği bir mesajı sonra.
Ben Kur'an'ı bilen,
Metosöre giden de olmuş. Ben hiç bilmiyorum. Ama yani
böyle abi yani.
Dünya gibi bir yerde yani bu.
Şehit olan çocukların yahut şeyler, analar diyor ki vatanına, dinine feda olsun.
Çok güzel bir noktaya bir değinim ya. Kur'an'da geçen iç içe bulan pek Hazreti İbrahim'in duraklarına diyor. Ya Rabbim bunları da helak edersen senin dinine seni içe yapacak diye sana imanı bekliyor olacak. Şimdi dediği gibi Kazım Bey, hani içeye giden, cihazıya giden, doğru savaşa giden bir insan. Hani vatanını, anasını, babasını, dinini düşünüyor da, ya yürüsün diye gidiyorum diye içinden geçiriyor mu acaba?
Abi genelde bu sebepler bazen işinde.
Ya Kazım Bey doğrusu, bakın biz önceliklerimiz benim, bak ne deniyor biliyor musunuz? Vatan millet din için deniyor. Ya niçin din millet vatan için denmiyor? Yani bakın bir şeyler sanki yanlış bize enfer. Yani bakın şeytan oyunları var ya, şeytan bir şey %100 yanlış göstermem. İşte dediği gibi sağdan yaklaşıyor. Yani sağdan nasıl yapacak? Yani dini değerlerle yapıyor. Bunun sıralamasını değiştirdiğinde sanki doğru bir şey yapıyormuş gibi gösterir. Halbuki içinde küfür kokar. Yani bakın millet için, vatan için savaşmak kötü mü? Hayır. Ama şöyle sıralamayı yap. Din için, vatan için, millet için, bayrak için falan diye bir sıralamaya. Ama yani öbür sıralama değiştiğinde ben sanki bir oyun gibi hissediyorum ben bunda ya. Yani bizim önceliğimiz Allah olmalı.
Şu anda yaşamaz zaten efendim. Yalnız kesinlikle bugün yani burada şurada burada falan dinde bu geçmez bize, ben size söyleyeyim. Onun için de onun için de yani berbat olur.
İmam sonuçları olması lazım.
Aşağı maşallah devamlı cüdörü falan bırakmış.
Ya bakın siyasette de öyle, ismini söylemeyeyim. Bir parti yıllar yılı bu sıralamada onu ikinci, üçüncü sıraya bıraktığı için, anlatabildim. Ben diyorum ki bakın bu sıralamada bir hata olursa kişi boyutunda bile düşünün, bir gün bir yerde patlak verir. Bakın yaşam, bakın yani sıralamalarda şu var şu var, üçüncü sırada Allah varsa hani din bile değil. Bakın aslında bir şey söyleyeyim mi? Din bile değil ya, ben ona bile karşı, bak bir ötesine geçeyim Allah. Ben ya din için falan bile değil ya, Allah için ya, din nihayetinde bir kurumdur, şeyidir yani. Çünkü neden din için dendiği zaman sanki Allah ikinci plan anlatıyor yani, kurumsallaşmış bir şey adına da değil, bakın çok ince bir nokta, aynı şeymiş gibi düşünüyor Allah. Ya çünkü biz Allah'a yakın olarak kendi içimizde hissetmediğimizde dini öne çıkarmış oluruz. Biz din için namaz kılmıyoruz. Biz Allah için namaz kılıyoruz. O güzel tarafı işte. Yani bakın o çok güzel ama bakın. Çok güzel, doğru. Ama bir şey söyleyeceğim. Namazdan sonra tesbih çekiyoruz biz. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah diyoruz. Onu derken ya şu bizim fatura ne olacak? Elektrik faturası ne olacak? Anlatabildim mi? Ya namaz bir an evvel bitse de şu otobüsü kaçırmasan. Değil mi? Ya şu klimada bir şu camiye bir klima takılmamış. Yani biz dilimiz bir şeyleri söylüyor ama gerçek anlamına biz Allah'ı düşünüyor muyuz? Aklımıza getiriyor muyuz? Yani biz yaşamın her anında dilimizin yani söylediklerimizle.
Ben o askerin Allah Allah diye yapması sizce bu fatura olabilir mi şey yapıyor?
Şimdi bakın İnşallah öyledir. İnşallah biliyor musunuz? Bak sahabilerden bir örnek vereyim size. Peygamber Efendimiz diyor ki, o zamanki Uhud Savaşı'nda bakın, Uhud Savaşı'nda düşünün. Onu bırakın Bedir Savaşı'nda. Bir kişinin şehit olmadığını söylüyor, haberini söylüyor. Gerçekten de o kişiye söylediklerinde, konuştuklarında şey için bir kız olayı varmış, kadın olayı varmış Mekke'de. Kendi kahramanlığını ispat etmek için şeye gitmiş. O savaşa gitmiş. Yani orada Allah için, yani din için bir savaş. Onun içerisindeki bir kişi bile, anlatabildim mi şey? Peygamber Efendimiz diyor ki ameller niyetlere göredir. Bakın şey olmuş, Buhari var ya, kaç cilt bir hadisler var biliyor musunuz? Birinci sırasını hangi hadisi almış biliyor musunuz? Çok merak ettim. İlk sırada ne hadis var diyor. Bir daha söyleyin. Bütün ameller niyetlere göredir. Peygamber Efendimiz diyor ki, dilinizden ne çıkarsa çıksın, siz ne görüntü verirseniz verin, hangi faaliyeti yaparsanız yapın şeyin içerisinde, niyetlere göre duruyor. Eğer o süngüsünü takıp da giden, gerçekten Allah için gidiyorsa şehittir o. Gerçek anlamıyla şehittir.
Korkudan da söyleyebilirim ya. Felsef, dille felsef olmuştu. Dille felsef olmuştu adamı.
Ya kaçanlar oldu. Baştan kaçanlar oldu.
Yani. Yok yok, dediği de doğru. Şimdi şöyle, biz derken %100 o savaştakilerin hiçbirisi şehittir demiyoruz. Gerçek şehit diyoruz, Allah bilinciyle o mücadele yapan diyoruz. İçinde gerçekten süngüyü taktın da. Ya şimdi Çanakkale'de süngüyü takmış, gerçekten Allah Allah diyerek şey var. Zaten bakın kabirler açılıyor, tamam mı? Duymuşsunuz hikayeyi. Öldüğü ilk günkü gibi orada olanlar yok mu? İşte diyoruz gerçek şehit o. Ve Çanakkale'de, onlardan çok var. Demek ki Çanakkale'de gerçekten Allah bilinciyle savaş eden çokmuş. Bunu biliyor musunuz? Bu manevi sırrı bir olaydır. Anadolu'da birçok yerde bu hikaye vardır. Bizzat görmüşsünüzdür. Bir kişinin gerçek Allah dostu ya da şehit olduğunu mu bilmek ister misiniz diyorlar. Mezarına bakın. Mezarında eğer kemik yoksa, onun yerine ilk günkü gibi yatıyorsa ya gerçek Allah dostudur, evliyadır ya gerçek bir şehittir. Bunun göstergesi buymuş. Mesela diyorlar ki işte bir yerde bir kabir açıldı da bilmem ne peygamberin şeyi bulundu. Kemikleri şuradan şuraya nakledi. İçimden ki hadi lan oradan diyor. Yani şimdi bir evliya, yani Allah kulu şey olmadan cesedi bozulmayacak da bir peygamberin kemikleri olacakmış değil. Yedi uyurlar mağarası varmış da işte bir yerde onun kemiklerini bulmuşlar da şey yapmışlar. Yok yok, kesin yanlıştır diyor. Yani gerçek Allah dostunun, mesela bir kitapta okudum, diyor ki gerçek Allah dostunun toprağa girdiği zaman diyor, toprak diyor onun cesedini çürütmeye haya eder diyor. Bizim memlekette Aydın'ın Karacosu ilçesinde çok uzak değil, amcamın patronu, çok iyiliği görülmüş birisi, kabri bozuluyor da yeniden açmaya çalışıyorlar. Bir bakıyorlar gömdükleri ilk günkü gibi. Ailesine haber veriyorum. Bir tek şurasında kahverengi bir leke varmış. Onun dışında kefeni bile bozulmamış. Yani bizzat bizim orada yaşanılan bir olay. Çok mesela Yunus Emre'nin şeyini duymuşsunuzdur. Yanından tren yolu geçecekmiş de kaldırılmaya çalışılacakmış. Gizlice yapmaya çalışmışlar olayı. O gece bütün o bölgenin ahalisinin rüyasına giriliyor. Herkes sessiz sedasız bir şekilde geliyor. Binlerce kişi kaldırmış ve şu şekilde yatıyormuş. Almış tekbirlerle onu başka bir yere nakletmişler. Bunun gibi yüzlerce, binlerce hikaye vardır. Yani bir kişinin gerçek şehit, bak gerçek parantezine söylüyorum, şehit ya da evliya, yani Allah dostunun işareti buymuş, ona şey olmazmış. Ayet-i Kerime'de diyor ki siz onlara ölüler demeyiniz. Allah yolunda öldürenlere. Onlar diridirler. Allah bir başka ayette de diyor ki Allah tarafından da o katında rızıklandırılmaktadır. Aynen yerler içerler ifadesi var. Ama siz diyor şuurunda değilsiniz. Ama Allah razı olsun, Çanakkale hikayelerini anlatırken biz her zaman Allah Allah diyerek süngülerini takarak mücadele ettilerle övünürüz. O şeyde.
Arzumuz da isteğimiz de olur zaten.
Bir de o Çanakkale savaşlarında Allah'ın
toplu olarak namaz kılıyor. Evet. Yani orada bir tercih var. Orada Allah için savaştıklarının bir tercih var. Dolayısıyla indirdiği gibi orada savaşanların belki de %80-90'ı şey kılıyor. Yani
bak benim derinlerindeki şey neydi biliyor musun? Onu söyleyeyim. Çanakkale ile ilgili bu menkıbeler artmaya başladı. İnsanın milli manevi değerleri artınca Çanakkale ile ilgili kitaplarda şeyler çok yayınlanmaya başladı. Burada bir grup rahatsız oldu. Bu 5-10 yıl evvel oldu. Ve karşı kitaplar çıkarılmaya başlandı. Ve dedi ki ya biraz fazla menkıbe var, biraz fazla Allah kelimesi telaffuz ediliyor. Biz bunu millet vatan değerlerini yüceltelim diye kasıtlı bir taktik yapıldı. Benim vurgum orada. Yani benim asıl eleştirim oradaydı. Yani Allah kelimesi biraz fazla geçiyor. Bu aslında Allah için yapılan bir mücadele değil de vatanı kurtarmak için yapılan bir mücadele diye karşı atak yapıldı. Yani bunu ben hani burada ben fazla siyasi konuları getirmek istemiyorum. Yani kendilerini ulusalcı diyenler bunları çıkardılar ve bunda gazetelerde çıktı. Kendileri de açıkça ifade ettiler. Yani fazla menkıbeler var. Menkıbe ne oluyor? Yani bu sizin dediğiniz gibi ucuna süngüyü taktı Allah Allah dedi. Kabir kazıldığında silahına biliyorsunuz değil mi hikayeyi? Kabir kazılıyor, bakılıyor, şey olduğu gibi yatıyor. Onu yatmak istiyorlar, silahını bile bırakmıyor. Kimse elinden alamamış canlı. Sonunda bir subay buluyorlar. Getiriyorlar. Oğlum ben senin ben komutanım diyor. Silahını ver diyor, elini gevşetiyor. Bu bizzat yaşanmış bir olay. İşte bu gibi hikayeler şeyde olduğu için, kitaplarda fazla geçtiği için bundan rahatsız olan bir grup tam tersine vatan millet değerlerini öne çıkararak yapmaya çalışıyor. Yani benim cümlemin başındaki şeyim oydu. Yoksa gerçekten Çanakkale Savaşı'nda yaşananlar diyor ki Mehmet Akif Ersoy, Bedir'in şeyleri ancak bu kadar şanlıydı diyor. Bedir'in aslanları ancak bu kadar. Yani Mehmet Akif Ersoy o olayı Bedir Savaşı ile ilişkilendirmiş. Gökten diyor peygamber gelse diyor öpse diyor o pakaldı değer diyor. Yani Çanakkale Savaşı İslam tarihinde en önemli savaşlardan birisidir. Ve Allah-u Teala'nın nasrının yardımının en net gözüktüğü olay. Ben inanıyorum ki oradaki insanların büyük bir çoğunluğu Allah için mücadele ettiler. Ama benim şeyim burada. Allah için mücadele ettiler ama vurgulanırken, bugüne yansılırken sanki vatan içindi vurgusu yapılıyor. Benim eleştirim oradaydı. Yani o şekilde. Ben de buradan bağlayayım. Ayette şimdi bize gelelim. Onlar yaşanmış etti. Çanakkale savaşlarında da yaşandı. Bize geldiğimizde şu an savaş var mı? Yok. Ama Allah-u Teala şunu istiyor sizden. Onlar diyor sıralarını beklemektedirler diyor. Yani biz de sıralarını bekleyen konumunda olmak mecburiyetindeyiz ayete göre. Eğer yoklayın kendinizi şu an olmasa bile. Ya benim içimde böyle bir duygu var mı yok mu? Yoksa bilin ki o ayete göre eksiksiniz. Yani imani bir eksiklik var. Yani ben anında savaşa gidebilirim ama romantik bir şekilde değil de bir gerçekten onu bir yaşayın içinizde. Olursa giderim ya. Yani şehit olma duygusunun olması gerekir.
Eğer nefsimizde
aynen. Zaten engelleyen de engelleyen de nefis engelliyor. Terk edemiyor ki.
Bunu yenersek Allah bizi sıraya alır da.
Bakın bir sahabenin bir yaşantısı var. Sahabe gidiyor savaşa, terk ettim, boşadım diyor. Ya terk ettim, ya ne oldu diyorlar şeye. Ya diyor nefsim benimle öyle mücadele etti gidiyor bu şey için. Dedi ki diyor bana, malım mülküm var. Dedim ki hepsini vakfettim. Ya hanımın var dedi diyor, tamam mı? Boşadım diyor. Savaşa öyle giriyor. Yani nefsini onu çektiğini hissetmiş, bakmış ki yani engelleniyor. Demiş ki malım mı? Vallahi diyor tasadduk ettim hepsini. Hepsini vakfettim diyor. Hanıma diyor boşadım diyor. Yani tek olmuş. Yani bağlantısını bırakmış artık. Ha biz yapmak zorunda değiliz ama en azından hal olarak biz bırakmalıyız bu bağları. Ya da şu değerler var ya azaltmalıyız. Bir ayet var müthiş. Geçen gün birisi sordu onu söyledim. Fema yükezdibüke ba'du bittin diyor. Tin suresinin sonunda. Bunu peygambere diyor. Bakın çok vurgulu bir şey. Seni diyor din bu kadar olaydan sonra diyor. Dini yalanlatan nedir diyor. Dini yalanlatan nedir diyor. Anlatabildim mi? İşte bu. Bunları terk ettiğimizde biz Allah'a firar eden olacağız inşallah. Bunu yaşayalım inşallah bu hafta. Sadakallahul azim.